Herkese merhabalar. Paraşütle Öğretim Bandı'na hoş geldiniz. Ben Eren.
Ben de Andaç.
Bugünkü konuklarımız Farmazon. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Farmazon'dan Murat ve Eren. Öncelikle kendinizi biraz tanıtabilirseniz, sonra da Farmazon'un ne yaptığını bahsedebilirseniz, ondan sonra muhabbete girelim.
Tabii. Ben önce sözü Murat'a vereyim aslında.
Okay.
Ben de Farmazon'a daha yeni katılan birisi olarak... Murat önce kendinden biraz bahsetsin, biraz Farmazon'dan bahsetsin. Onun kaldığı yerden de ben devralırım, özellikle okay. Ürünle ilgili, ne yaptığımızla ilgili.
Ben şu an içeride ürün tasarımı yapıyorum. Ürün tarafındayım. Eren'le birlikte çalışıyoruz. 3,5 yıla yakın oldu Farmazon içindeyim. Aynı zamanda işte ilk kuran, o ekipte ilk ürünü çıkaran. Kurucu ortak değilim ama hani şirket ortağıyım. İşte tüm süreçleri en başından beri yaşayan o kor kadrodan, kar kadronun bir elemanıyım aslında. İlk iş deneyimim, yani aslında üniversiteden mezun oldum, direkt bu startup fırsatı geldi. İşte şu an içeride bir yazılımcı, lead bir developerımız var, Ayhan. Onunla daha önceden ben çalışıyordum, freelance olarak çalışıyorduk. İşte Ayhan ilk bir Farmazon, işte Daniel ve Melik'le onlar tanışıyorlar. Ondan sonra Ayhan da beni de dahil etmek istedi projeye. İşte ben de sonra katıldım. Biz bir yazılımcı arkadaş daha vardı aramızda. Böyle 5 kişi ürünü çıkardık. İçeride de hemen hemen tüm departmanlarda her işi yaptım bugüne kadar. Yani şu an Eren'in katılmasıyla birlikte de daha çok ürün tarafında ürün geliştiriyoruz.
Süper. Eren, seni tanıyalım abi.
Tabii. Eren Çamlıkaya, ben yaklaşık 5 aydır Farmazon'danım. Farmazon'dayım. Bundan önce hep kendim bildim bileli ürün ekiplerinde bulundum. İşte ürün yöneticiliği yaptım, ekip yöneticiliği yaptım. İrili ufaklı startuplarda, yani kurumsal yapıların içerisindeki böyle intrapreneurlük de yaptım bir anlamda baktığın zaman. Hakikaten küçük ve minik bir şirkette de çalıştım, çalışma hayatımı buldum. Kurumsal firmada da çalıştım, onunla tanışmış oldum ama ağırlıkla proje ve ürün yönetimi tarafındayım. Bugün dediğim gibi Farmazon'da devam ediyorum 5 aydır. Ekibin hakikaten işte Murat'ın anlattığı gibi Ayhan, Murat, Ömer'in, Danyal'la birlikte böyle gerçekten işin içine girdim ve şey böyle oldukça dedike ve elimi taşın altına koyarcasına çalışıyorum diyebilirim. Paralelde de bu işte dediğim gibi yaklaşık 10 küsur senelik ürünle haşır neşir olmanın getirdiği deneyimle de işte Arı Çekirdek'te, K-Works'te mentorluk yapıyorum. Ürün ekiplerine ve özellikle pazar yeri modeliyle çalışan startuplara yardımcı oluyorum. Çünkü bilinçli bir tercih olmasa da kendimi hep pazar yeri modelinde çalışan firmalarda buldum. Ve bu sadece hani e-ticaret pazar yeri değil, çeşitli hizmet pazar yerleri buna dahil. Lojistik var, insan kaynakları var, e-ticaret var. O yüzden o dinamikler, alıcı, satıcı, hizmet veren, hizmet alan, işte işe giren, istihdam eden gibi dinamiklerin getirdiği bir deneyim birçok pazar yerinde paralel ve oldukça değerli oluyor. Farmazon'da da bu işi büyütmek için, tabii çok niş bir iş, belki detayını konuşuruz şimdi. Bu deneyimlerden faydalanmaya çalışıyorum.
Süper. Hoş geldiniz tekrardan.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Direkt girelim abi. Farmazon ne iş yapar?
Tamam.
Farmazon eczaneler arası alışverişi sağlar. İlaç dışı alışverişini sağlar. İçeride hem alım yapan hem de satış yapan iki tipte eczacı bulunur. Çok kolay bir şekilde gelip üye olur. Eczacıların zaten kendine ait bir gelene numaraları var. Biz o gelene numarasıyla onların eczacı olduğunu doğrulayarak içeriye alıyoruz. İçeride de klasik bir e-ticaret dönüyor aslında.
Kapalı kutu pazar yeri.
Aynen, evet, kapalı
yani
kutu
bugün
pazar
aslında yeri. Ürün anlamında baktığında bugün itibariyle en azından klasik bildiğimiz pazar yerlerinden çok farklı değiliz. Tek ve en büyük özelliğimiz sadece üyelerin eczacılardan oluşuyor olması. Yani bir son kullanıcı yok, bir ilaç firması yok, başka bir depo yok. Sadece eczacılar üye oluyor ve ürün listeliyorlar. Ellerindeki mal fazlalığını işte ya da miyada yaklaşan ürünleri buna talepte bulunabilecek diğer eczacıları açmak için bizde bir ilan oluşturuyorlar. Diğer eczacı da o ilanı görüp satın alma yapıyor.
Bu ticaret zaten dönüyordu. Yani eczaneler arası veya eczacı depolar arası böyle bir ticaret dönüyordu. Siz bunu online'a taşındınız.
Aynen. Yani ilk kuruluş aşamasında işte Melik'le Daniel anlattığı kadarıyla ben de sonuçta biliyorum ama onlar yaptıkları belki de birer girişimci olarak benim de en çok takdir ettiğim konu Farmazon hikayesinde çok iyi bir fizibilite çalışması var. Yani aklıma bir fikir geldi, hemen bir yazılımcı bulayım değil. Neredeyse bir sene bu işin olurunu araştırmışlar. Yüzlerce eczaneyle mülakatlar yapmışlar, dertlerini dinlemişler. Yani birebir görüşmelerden bahsediyoruz. Ve bugün işte Facebook'ta, WhatsApp'ta gruplar arasında oldukça informal dönen, bir takibin olmadığı, işte kargo problemlerinin, ödeme problemlerinin, güvensizliğin yaşandığı bir ortamdan kapalı devre bir e-ticaret sitesi kurma fikri ortaya çıkmış ve apar topar da bir şekilde onu ayağa kaldırmışlar. Ve bugüne kadar da iyi bir büyüme grafiğimiz var. Ama burada kritik konu, biz şu anda yani kendimize baktığımızda dediğim gibi sadece eczacıların olduğu bir e-ticaret platformu, ama Amazon'un sadece kitap sattığı döneme ben benzetiyorum şu an olduğumuz noktayı. Çünkü çok standart bir iş yapıyoruz. Üründe bir farklılaşmamız yok. Yani herhangi bir kişi de bu startup'ı kurabilir, ama bizim bugün de elde ettiğimiz hani eczacı portföyü, kurduğumuz ilişkiler, işte sağlık sektöründeki yaptığımız araştırmalar vesaire aslında burada çok fazla fırsat olduğunu bize söylüyor. Ve bu dediğim gibi Amazon'un kitap sattığı dönemden işte her şeyi sattığı, kargo işine girdiği, işte bilim drone yaptığına doğru hani bahsedecek olursak, bizim de bir eczacının tedarik zincirinde özellikle geriye doğru katılabilecek çok fazla değer var. Yani ilaç firmalarıyla ilişkileri, depolarla ilişkileri, ilaç firmalarının ham madde sağlayıcılarla ilişkileri gibi çok farklı farklı konular değer yaratılmayı bekliyor. Gerçekten teknoloji üreten insanların şimdiye kadar çok fazla ilgilendiği yerler olmamış.
Peki, bu ilk başta çok iyi bir fizibilite çalışması yapıldı dedin. Orada hani biz bir e-ticaret, eczacılara yönelik bir e-ticaret yapacağız en bir yola çıkmışlar, yoksa eczacıların bir problemini bulup ona
orada mı e-ticaret? Yani şöyle, yani Melik ile Daniel'ın anlattığı kadarıyla şimdi şöyle bir şey var. Bir grup eczacı. Türkiye'de belli bir sayısı var onun. Yani bir grup meslektaşı bir araya getirdiğinde bir değer yaratabilirsin. Yani burada çok güzel bir fikir de olabilir. Yani sen onlara bir hizmet sağlarsın. Bunun karşılığında onlardan para alırsın. Ve işte sen sayını arttırdıkça, üye sayını arttırdıkça ya da hizmet alan sayını arttırdıkça para kazanmaya devam edersin ve daha fazla para kazanırsın. Şimdi onların bir problemini tespit edip oturduğun yerden ona çözüm sağlamak bir model, ama bunu yapmaman gerekiyor. Yani girişimde birazcık o, yani hikayenin aslında başı o anlamda çok değerli. Gidip belki de Türkiye'de bütün eczanelere gidip konuşmak gerekiyor. Nasıl problem yaşıyorsun? Nerede problem yaşıyorsun? Yani senin günlük yaşadığın hayatı ben daha efektif hale nasıl getirebilirim? Sana daha fazla nasıl para kazandırabilirim? Yani sen burada işte, çünkü eczaneler biraz, şimdi devlet orada çok fazla bir eczane denetliyor. Yani özellikle ilaç tarafında. Dolayısıyla eczanenin bugün reklam yapması bile yasak. Bütün tabelaları aynı yapmak zorunda. Ama şimdi bir eczane, özellikle bizim girdiğimiz sektörde, ilaç dışı sektöründe marketlerle yarışıyor bir noktada bazı ürünlerde. Market de diş macunu satıyor. Eczane de diş macunu satıyor. Ama market diş macununu yola koyabiliyor ya da diş macununun reklamını bir şekilde camına asabiliyor. Ama eczane bunu yapamıyor. Çünkü belli bir şeyler var orada. Denetleme, aynı regülasyonlar var. Şimdi dolayısıyla zaten yaşadıkları problemler var. Bu problemleri gidip iyi tespit etmek ve ona göre bir çözüm üretmek gerekiyor. Ya, o noktada en güzel işte o fizibilite dediği şeyle Eren'in gidip onlarla birebir konuşmak. Zaten çıkış aşamasında da belki farklı değerler yaratabiliriz diye çıkarak aslında bir noktada, ya evet bu alışveriş, kendi aralarındaki yaptıkları alışveriş sosyal medyada ya da orada burada farklı mecralarda çok düzensiz bir şekilde devam ediyor. Çok güvenilir değil. Bunu belli bir pazar yerine toplayıp işte ödeme ve kargo konusunda biz bunlara bir güven sağlayan bir tool verirsek, hı hı, evet eczacılar mutlu olacak ve bunu kullanacaklar şekilde o fizibilite raporundan sonra çıkıyor. Hı hı. Ve bunun da şöyle bir dönemi var. İşte o sırada böyle birazcık da hani hikayeyi anlatayım. Bir gün böyle bir kafede, kahvecide otururken işte bir Wi-Fi şifresi alışverişi sırasında Ayhan'la tanışıyorlar. Ayhan'dan önce de bir 6-7 tane developer'la işte bu ilk ürünü çıkaralım, bir şey deneyelim, bir hani eczacıların kullanabileceği bir site olsun diye çalışıyorlar, ama işte olmuyor, yarıda kalıyor. İşte biz Ayhan'la o dönemde çalışıyorduk. Ayhan Danyal'lara kullanabilecekleri, test edebilecekleri bir ortam sağladı. Bir işte bir admin paneli olan, bir ön yüzü olan bir e-ticaret sitesi. Bir template'ten alıp kırpıp biçerek bir siteyi ayağa kaldırdılar. E o dönemde işte sitede havaleyle alışveriş vardı. İşte ürün geliyor. Adam hesap numarasını yazıyor. İşte IBAN'ını gönderiyor. O ona para gönderiyor. Arada herhangi bir gelir modeli yok. Sadece test için. Ya bu süre bile uzun sürdü. Ondan sonra işte Ayhan'ın işte bana gelip abi hani bu işi biraz daha bir noktada ileriye götürmek istiyoruz. Hani sen de dahil ol istersen birlikte yapalım bu iş demesiyle. Ben de hani Melik ve Danyal'la tanıştım. Ben de katıldım ürünün içine. Ondan sonra belli bir planlama yaptık. Bir 7-8 ay süresinde şu an kullandığımız ürünü çıkardık. E tabii yani bu arada da ciddi nereden baksanız bir 2 sene falan var. Bir araştırma var. Şimdi o noktada yaptığımız araştırma Farmazon'un ilk ürününü çıkardı. İlk ürünü çıktıktan sonra bizim yaşadığımız işte yeni ihtiyaçların doğması, bizim bir şekilde o alışverişte gördüğümüz yeni fırsatlarla da biz geleceği planlamaya çalışıyoruz şu an.
Peki nerede genel iş modeli değişti mi bu süre içerisinde?
Hayır.
Prensip değişmedi ama değişmedi. Soruna kısa cevap yola böyle çıkılmadı.
Evet.
Yani yola çıkılırken toplu satın alma mı yapılabilir ya da işte SaaS bir tool mu onlara verilebilir gibi seçenekler vardı. Sonra konuşa konuşa onları dinleye dinleye ya bir ticaret var ve biz bunu sadece regüle yani regüle demeyeyim de fasilite edelim, kolaylaştıralım, belli bir platforma oturtalım denince de ilk ürün öyle çıktı ve bugün de hala öyle devam ediyoruz. Bugünden itibaren de artık yani son belki 6-8 aydır da yeni iş modelleri ne olabilir? Eczacılara farklı değerler ne katabiliriz? İşte diğer tedarik zincirindeki oyuncularla nasıl kolaylıklar sağlarız? Onları değerlendiriyoruz.
Ya o süreçte alınan kararlar ciddi anlamda değişiyor. Mesela yola sen bir subscription modeliyle çıkacağım ve o modelde bir şey sunuyorum dediğinde ama pazara gidip yaptığında belki subscription modelinin sana uygun olmadığını görüyorsun. Bu sefer bütün ürün ve belki çalışacağın işte third party yazılımları bile yeniden planlaman gerekiyor. Çünkü senin belki gelir modelin değişiyor.
Peki o deneme süresinde farklı modelleri ortaya koyup mu denediniz yoksa tamam model budur deyip denediniz ve zaten tuttu mu?
Yani şöyle ben yoktum o süreçte.
Okay.
Onu Melik'le Danyal yaptı. O süreçte de neler yaşadılar ben onların anlattığı kadarını biliyorum. Ama benim dahil olduğum noktada o yapılan alışverişten bir bedel alarak yani bir komisyon üzerine.
Pazar yeri modeli aynen, vardı
pazar
zaten.
Yeri modeli
ama vardı. Mesela ilk başta ilaç da denenmiş. Hani ilaç da şu an aynı.
Okay, ama aynı iş modeli sonuçta.
Evet aynı iş modeli ama apayrı bir ürün gamı. Yani oranın çeşitli zorlukları var, lojistik problemleri var, regülatif problemleri var. Mesela o denenmiş, vazgeçilmiş. Sadece OTC'de yani reçetesiz alınabilecek ürün gamında ilerlenelim, oraya fokuslanalım denilmiş ve öyle devam edilmiş.
Bu modelle aslında enteresan. Diğer pazar yerlerinde doğru anladıysam bu arada, hiç ürünü göremediğim için kapalı kutu, doğru anladıysam alıcı ve satıcı aynı insan olabilir. Çünkü normal pazar yani N11'de ben her zaman alıcıyım bir şey satmadığım için.
Doğru.
Ama diğer taraftan bir eczacı hem satıcı olabilir aynen, hem de alıcı aynen. olabilir. Bu herhangi bir pazar yerinde farklı bir şey yaratıyor mu ürünün içerisinde?
Ya bir kompleksite yaratıyor ürün olarak baktığında. Çünkü şimdi klasik bir pazar yerini düşündüğümüzde mağaza girişi var mesela. Mağaza arayüzleri var. Bir de işte alıcı arayüzleri var. Bizde iki personel de aynılarını görebiliyor. O yüzden onları daha nasıl diyeyim birbiriyle daha ahenk içerisinde sunuyor olmamız lazım. Bir mağaza belki yani mağaza olarak baktığında satın alma akışı yok. İşte belki ürün araması yok. Alıcının da işte ürün listeleme ekranları yok. Şimdi bizde hepsi herkese açık olduğu için onların işte navigasyonu, onların işte birbiriyle uyumu, o ekranların geçişlerini düşünmek zorundayız. O yüzden de bize bir yani problem demeyeyim ama zorluk katsayısını arttıran bir faktör.
Ya biraz şey gibi düşünmen gerekiyor.
Ben Farmazon... kolaylaştıracağını düşünüyordum bu arada.
Kolaylaştıracağını?
Tek profil olduğu için veya aynı insan yani iki profil olduğu ama aynı insan.
Belki evet, de hedeflere ulaşmanı kolaylaştırıyor olabilir. Çünkü sen aynı kitleyi iki farklı hedefin var. Sen aynı kitleyi hem satsın istiyorsun hem de gelip alışveriş yapsın evet. istiyorsun. Dolayısıyla iki farklı siteye yönlendirmen onu. Yani işte git sen merchant sayfasından ilan ekle ama işte gel normal siteden alım yap demen adamı iki tane farklı siteye yönlendirdiğinde bu sefer hedefine ulaşman belki kolay olmayabilir. Ama tek site üzerinden yaptığında belki o anlamda bir avantajı var. Ama ben mesela hep işte teknik ekip ekibe biri katıldığında ya da işte bizim destek ekibine biri katıldığında o onboarding süreçlerinde biraz daha ürünün o tüm senaryolarının tüm o structure'ını daha iyi bildiğim için o süreç onboarding süreçlerine katılmaya çalışıyorum. Yani mümkün olduğunca ben yapmaya çalışıyorum hatta ben anlatmaya çalışıyorum. Orada da hep şey gibi anlatıyorum yani Farmazon bir ürün ama aslında Farmazon'un içinde ürüncükler var. Yani senin işte satıcının gördüğü, ilan ekleyebildiği, siparişini yönetebildiği.
Kendi
işte
rapor sayfası.
Rapor olan. Sayfasını param ne zaman yattı görebildiği aslında tamamen bir satış odaklı bir satış takip ürünü var içeride. Ama aynı zamanda sen ürün arayabildiğin, en uygun fiyatı karşılaştırabildiğin, işte sepetine ekleyebildiğin, kredi kartını saklayarak işte kaydederek alışveriş yapabildiğin ve siparişini sonrasında takip edebildiğin bir de alıcı modülü var. Yani aslında bu iki ürün birbirinden farklı.
Yani burada ama bizim için yörel içerisinde. Bizim için kolaylık olabilir dediğin gibi ama kullanıcı için bence zorluğu arttırıyor. Çünkü normal pazar yerinde o iki model aynı üründe sırt sırta. Yani farklı insanlar aynı şeye bakıyor. Farklı yüzlerini görüyor. Bizde o iki yüz yan yana. Aynı insanlar ikisini birden görüyor. O yüzden insanlara daha fazla bir cognitive load yüklemiş, vermiş oluyoruz. Yani hem ilan veriyor, hem satın alma yapıyor, hem işte hesap hareketlerini görüyor vesaire. Onlar adına bir tık daha belki karmaşıklığı arttırmış olabiliriz ama dediğin gibi teknik anlamda sadece altyapı mimari düşünüyorsak bizim için tabii çok daha basit.
Ama bir de şöyle bir şey var. Mesela biz Eren ilk ekibe katıldıktan sonra böyle her cuma günü İstanbul'da bize üye olan ve aktif bir şekilde kullanan eczacıları gezdik. Direkt gittik eczacıdan randevu aldık.
Haftada yarım günü ayırmaya aynen çalışıyoruz.
Gidiyoruz, konuşuyoruz. Muhabbet ediyoruz. Genelde biraz goy goyla geçiyor. Hani ürünle ilgili de
konuşuyoruz. Çatkapı mı gidiyorsunuz? Önceden haber veriyorsunuz.
Önceden randevu. Arıyoruz. Yani aynen. Çünkü hani
farklı yerlerde olabiliyorlar. Bir o yüzden randevu.
Hani eczanelerin konumlarından ötürü gün içerisinde ve hafta içerisindeki yoğunlukları değişiyor. Yani hastane önündeki eczaneye çat kapı gidersen orada içeride 30 tane kişi sıra bekliyor ilaç almak için ama işte Nişantaşı'nda bir dermokozmetik satan eczaneye gidersen orada eczacıyı istediğin zaman gidip oturup konuşabiliyorsun onunla. Onun için önceden bir öyle bir konuşmak gerekiyor. İşte onlarla konuştuğumuzda mesela bir tane eczacı şey demişti, o çok hoşuma gitti. Şimdi normalde belki hiç satmayacak ürün öyle bir şey bilmiyor ya da daha önce hiç online satmadı. Ama elinde işte son kullanma tarihi yaklaşan ya da bir şekilde eczanesine aldığı ama satamadığı, iade de edemediği ürünler birikiyor. Ve onları gerçekten zarar ederek satıyor. Ama satıyor. Yani şey diyor, ben diyor satış yaparken aktif bir şekilde alıcı bu arada eczanesine ürün alıyor. Ama satıcı da aynı zamanda. Ama satarken diyor ki ben çok fazla kar amacı gütmüyorum diyor. Önemli olan yani bu ürün elimde kalacak, çöpe gideceğine... Ben bunu normalde 30 liraya satamıyorum eczanemde. Ya 20 liraya Farmazon'dan satayım. Ya bir şekilde hani 20 lira da olsa bana kazandırsın.
Stoğu belki döndürmesini
sağlıyor. Evet yani işte miadı yaklaşıyor. 2 ay kalmış son kullanma tarihine. Biri alıyor onu. Hı-hı. Daha uygun fiyatı çünkü. Anladım. 30 liraya alırken 12 liraya alıyor ürünü.
Zaman içerisinde farklı personalar oluştu içeride mesela baktığımızda. Bu Murat'ın bahsettiği örnekte. Bir casual bir müşteri var aslında. Biraz alım yapıyor, biraz satım yapıyor. Ama tüm aslında pazar yerlerine baktığınızda en kritik takip edilmesi gereken metriklerden bir tanesi tedarikçi tarafında gelirinin tamamını sizin platformunuz üzerinden sağlayan tedarikçilerin oranı. Yani bu Uber örneğinden gidelim mesela. Öyle bir şoför var ki sadece part-time bu işi yapmıyor. Bütün gün direksiyon başında hayatını senden kazanıyor. Kaç kişi böyle? Bu kişilerin sayısı artıyor mu? Pazar yerinin sağlıklı işlediğinin en büyük göstergelerinden bir tanesi bu sayının ve bu oranın artması. Bizde de aynı şey oldu ve o pazar yerleri kendi tedarikçi profillerini yaratıyor bu şekilde. Şimdi nasıl bazı insanlar işte dediğim gibi yine Uber örneğinde olduğu gibi yurt dışında işte bunun için araba almaya başladılar. Hani arabamı ben açayım birilerini taşıyayım değil, özel olarak bu iş için yatırım yapılıyor, araba alınıyor, hayatını bundan kazanmaya başlıyor. Bizde de işte çok informal bir şekilde mal fazlamı satayım, elimden çıkartayım diye başlayıp daha sonra bu işi ticarete döküp işte bir tane depo tutup 3 kişi istihdam edip işte ne bileyim kolileme alanı falan ayrı oldu, böyle çok profesyonel bir e-ticaret satıcısı gibi hayatını bambaşka bir noktaya taşıyan kullanıcılarımız da var. Bu da diğer aslında platformdaki bütün eczacılara da önemli bir değer. Yani onlar çünkü işini iyi yaptıkça hacimlerini arttırdıkça, daha ucuza tedarik yaptıkça müşteriler, yani müşteri personası da diyeyim, yani sonuçta hepsi eczacı ama müşteriler de daha ucuza ve daha iyi bir hizmeti alabiliyorlar içeride.
Peki onunla ilgili şunu soracağım. Tam kavrayamadığım konu şu. Şimdi normal bir e-ticaret sitesine veya bir pazar yerinde sen talebi arttırmak için reklam verirsin, şey yaparsın, indirim koyarsın. İhtiyacın zaten bu işte trendy olan markofonlar ilk çıktığında işte şey diye çıktı. İhtiyacın olmasa da aldırıyordu, hı-hı, sana gibi bir kafa vardı. Bir talep arttırıyordu. Şimdi sizin tarafta, siz tedarik zinciri tarafındasınız. Siz orada ihtiyacı nasıl arttırmalarını sağlıyorsunuz? Yani hani eğer bunun üzerine artık bir iş kolu kuruyor, depo alıyor, hı-hı, malları alıyor vesaire, buradan para kazanacağını görüyor diyorsun ya. Şimdi orada, şimdi hani şey tarafı belki daha mantıklı olabilir bunun için. Suplement, vitamin vesaire tarafı. Belki orada bir talebi arttırabilirsin ama mesela ilaçta talebi nasıl arttırabilirsin?
Tabii
ki
ilaç arttıramazsın.
Zaten ilaçta hani, yoksunuz
yani
şu an.
Biz de zaten ilaçta yokuz.
Okay.
OTC tarafında da talep şöyle arttırabiliyoruz. Normalde işte ne bileyim ilaç firmasının ya da ilgili firmanın diyeyim, şimdi mümessilinin uğramadığı, yeterli tanıtımı almamış, sonuçta Türkiye'nin bütün eczacılarından bahsediyoruz. Kırsal bir yerde olabilir bu. O ürünü hiç tatmamış eczacılar o ürünlere bir anda erişebilir hale geliyorlar. Yani o ürünler Türkiye çapında demokratikleşiyor aslında. Yani şöyle, yani Ağrı'daki bir eczane çok lüks bir markanın kremine erişebiliyor. Bir adet dahi olsa satın alabiliyor ve onu talep eden bir müşterisine ulaştırabiliyor. Bu da o talebi, total talebin Türkiye çapında artmasını aslında sağlamış oluyoruz bu şekilde.
Anladım, yani erişimi artırıyorsun.
Bazı markalarda mesela bayilik sistemi var. Senin eczanene o ürünü koyabilmen için, dermokozmetik ürünleri için tabii bu daha geçerli. O markanın bayiliğini alman gerekiyor ve bayilik için sana marka belli bir işte kota belirliyor. Diyor ki bana yıllık şu kadar ürün alman gerekiyor, benim standımı şuraya koyman gerekiyor vesaire vesaire. Bu eczacıya bir yük olabilir. Eczacı mesela o ürünün o bölgede belki hiç satmayacak. Yani şimdi İç Anadolu'da, Doğu'da güneş kremi satamayabilirsin. Ama şimdi Farmazon'da eczacıların ulaşabildiği şey herhangi bir bayilik ya da markaya herhangi bir bağlılık olmadan ürünü alıp rafında test edenler de var. 3 tane alıyor, rafına koyuyor, bakıyor. Diyor ki 3 tanesini bir hafta içerisinde gelip aldı biri. Demek ki bu ürün bende satıyor. Dolayısıyla böyle de hafifken yani kullanıcının da böyle alanları oluşmaya başladı. Kendi çapında, kendi içerisinde kampanyalar yapmaya başladı. İşte daha farklı ürün çeşitlerini eczanesine sokmaya çalıştı. İçerideki belki kalfasını ya da içerideki standlarını, eczane içi standlarını ona göre biraz şekillendirmeye başlıyor.
Yurt dışını takip etmeye başlıyorlar. Popüler bir ürün varsa onu Türkiye'ye getirtmeye çalışıyorlar eğer bir temsilciliği yoksa mesela. Ya da var olan bir ürünse de total talebi arttırmış oluyoruz aslında biz. Bunu hani bütün Türkiye'ye yayılmasına aracılık ederek diyeyim. Bir 1000 kutu satan bir krem belki 5000 kutu satar hale geliyor artık Türkiye'de.
Şöyle
markaları
desem,
da destekliyoruz bu.
Doğru anlamış olur muyum? Normalde daha önce ecza deposuyla çalışıyor. Ecza deposundan sadece mal alıyor. Şimdi ecza deposundaki, ecza deposu dediğimiz birinin gelmesi lazım. O ürünleri getirmesi, hı-hı, lazım veya en azından tanıtması lazım. Veya siparişi yenilemesi lazım telefondan vesaire. O birine muhtaçsın. Eczacı deposundaki birine muhtaçsın. Tahmin ediyorum ki eczacı deposunda zaten web sitesi veya online kataloğu vesairesi de yoktur. Siz aslında bir online katalog gibi hani sürekli aslında bu alımı yapabileceği,
doğru,
ve belki daha da fazla ürüne erişim sağlayabileceği bir yer sunuyorsunuz.
Yani eczacı deposunun çok kritik katma değerli servisleri var. Lojistik bunlardan bir tanesi. Her yere gidemeyebiliyorlar ya da zamanında gidemeyebiliyorlar, o ayrı, ama genelde çok iyi servis veriyorlar. Fakat orada tabii bu kaliteli servisi verebilmek için de yüksek adetli alım bekliyorlar birçok üründe. Bizim buradaki eczacı deposuna göre avantajımız, yani orada şey değil tabii, kesinlikle depoları ortadan kaldırıyoruz değil. Onlar da sonuçta hepimiz bu ekosistemin parçalarıyız ve birbirimizi besliyor olmamız önemli. Katkımız sadece de farklı yaptığımız şey bunu teker teker alabilmesini sağlamak eczacıya. Yani bir anda 100 kutu değil, birer birer alması. Belki kimi zaman daha uygun oluyor işte miadı yaklaşan ürün vesaire case'inde. Kimi zaman da daha pahalı oluyor ama teker teker alma hakkına erişmiş oluyor bu eczane. Öyle bir değer katıyor üzerimize.
Bir de burada şöyle bir şey de var, hani onu da söylemek gerekiyor. Bir noktada şimdi eczacıları ben Farmazon'la tanıdım. Mesela ben Farmazon'dan önce çok
hani böyle çok fazla eczaneye giden ya da çok fazla ilaç alan, eczaneden alışveriş yapan bir insan değildim. Farmazon'la birlikte işte eczacılar ve eczacıların kendi arasındaki o birliği, kendi o mesleklerine olan bağlılıklarını biraz görmüş oldum. Bizim platformun eczaneler arası alışveriş olma özelliğinden de biraz orada bir ben kendi meslektaşımdan alıyorum. Kendi meslektaşıma hem ondan aldığım için ona para kazandırıyorum hem de ona güveniyorum ondan alıyorum gibi böyle bir kendi mesleklerine karşı olan hassasiyetleri de var. Dolayısıyla orada şey de diyebiliyor ya evet ben Farmazon'dan gideceğim 2 lira fazla olacak ama belki işte Trabzon'daki meslektaşımdan alacağım bu ürünü diyebiliyor. Biz de zaten mesela bunun için içeride şeyi fark ettik zaman geçtikçe. Evet burada bir komünite var. Bunlar bu komünite birbirine çok bağlı ve hani bu komüniteyle ilgili de bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor belki ilerleyen zamanlarda.
Peki yani tamam bunların hepsi okey de sonuçta yani ciddi bir volümde aslında ecza depoları veya işte bu bayiler vesaire onunla eczacılar arasında oluyor. Peki yani siz hani şirket olarak niye yani çünkü onları da baştan sisteme katmadınız. Orada da eminim çünkü değer katabileceğiniz yerler var ama siz bilinçli olarak eczacıları sadece aldınız. O karar
yani
niçin?
Bu hali hazırda bir işte ilk başta anlattığımız gibi mevcut olan ama düzensiz olan bir ticaret vardı. Hı hı. Burada yani quick win olarak görülmüş bu.
Anladım.
Yani zaten bir alım satım yapıyorlar. Zaten biz çektikleri çok sıkıntı var. Yani depoyla aralarında o anlamda bir sıkıntı yok. Süreç iyi. İşte sipariş geçtikleri kanallar var. Kendi araçlarıyla teslimatlar yapılıyor. Hı hı. Orada bu kadar majör bir problem yok. Tabii ki iyileştirme alanları olabilir ama esas sıkıntı yaşadıkları konu birbirleri arasında ticareti yani, değil.
Bu zaten hali hazırda olan bir alışverişi. Farklı bir deneyim katmış oluyorsun ama bizim yaptığımız yepyeni bir sektör yaratmak aslında. Hı hı. Böyle bir şey belki vardı, düzensizdi, sektörleşmiş değildi. Bunun bazı işte o sektördeki elemanları yoktu. Ama bizimle birlikte evet artık böyle bir sektör var. Eczaneler birbirine ciddi anlamda ürün alışverişi yapıyorlar. Dolayısıyla aslında hani o noktada belki de biz şey değerini yaratamazdık. İşte sıfırdan gelip biz de yavaş yavaş satış yapmaya başlayarak büyüyen ve şu an belki küçük bir deposu olan ve orada birkaç kişiyi çalıştıran eczacı profilini yaratamazdık. Çünkü halihazırda içeride güçlü adamlar var. Onlar birbiriyle yarışacaklar. Ama küçük gelmek isteyen, iki tane elinde kalan ürünü satmak isteyen eczacıyı biz belki sistemde barındıramayabilirdik. Hı hı. Orada aslında birazcık o çıkış noktası işte. Böyle bir şey var, burada bir fırsat var. Orada zaten evet, orada bir dönen bir ticaret var. Yani orada da belki birçok problem var. Orada da birçok problemi çok küçük fixlerle çözebilirsin ve çok güzel değer yaratabilirsin. Ama aslında burada çok problemli bir taraf var. Buraya bir aslında burada bir değer yaratıp yavaş yavaş belki oralara gitmek. Hani o sektör yarattıktan sonra bir noktada da elinizde güçlenmiş oluyor. Yani Farmazon bugün yani sektörde de evet adı var. Ve yeni bir sektör yarattı ve şu an böyle takip edilen bir firma oldu bu sayede.
Bir de onu soracaktım. Şimdi bu kapalı komüniteler arasında aslında hani bu word of mouth dediğimiz kulaktan kulağa yayılma muhabbeti çok fazla oluyor. Sizde nasıl oldu?
Bizde çok güzel oldu.
Bütün büyüme bizde öyle oldu.
Biz,
marketing kaç para harcadık ki bugüne
hiç,
kadar?
Hiç para
yani.
Harcadık. Hiç pazarlama yapmadan dijital ya da offline. Tamamen ilk yani çeşitli yani sosyal medyada bunu duyurarak çeşitli gruplar aracılığıyla vesaire hı hı. İlk üyeler, ilk satıcılarla ilk müşteriler, ikinci müşterilerle ikinci satıcılar derken o kar topu etkisi büyüyerek devam etti. Bugün de totalde Türkiye'de 25 bin eczane var, 15 bin bizim aktif üyemiz ve gerçekten de aktif yani monthly aktif kullanıyorlar. Yani.
Süper.
Ya garip bir komünite yani gerçekten. O kulaktan kulağa gitme olayı bilmiyorum. Belki her komünitede, her meslek grubunda bu vardır bir noktada. Biz eczacılarla çalıştığımız için belki bize bunun bu hızı şaşırtıcı geliyor. Ama garip bir şekilde yayılıyor. Bir de kullanıcı olarak şimdi eczacılar, yani eczane aslında çarşıda olan bir hani aslında esnaf gibi bir şey. Eczane çarşıda, orada oturuyorsun, önünde bir bilgisayar açık. Birileri geliyor senden ürün alıyor. Şimdi orada genelde eczacıda bilgisayar başında otururken işte sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Hı-hı. Mesela bizim yani kullanıcıların çoğu sosyal medyada çok fazla aktif. Kendi aralarında gruplar var. İşte atıyorum İstanbul Eczacılar Odası'nın Facebook grubu var. İşte eczacı meslek grubunun bir yerde bir grubu var. İşte üniversite, aynı üniversiteden mezun olanların belki bir yerde grubu var. Onun için sosyal medyada aktif olmaları, biri oraya gelip işte bir grupta ya Farmazon diye de bir şey varmış, ben bunu kullandım, çok güzel oldu, ya da işte bir şey söyledim, meslektaşımdan geldi, içine de bir hediye koymuş dediği anda, bizim mesela öyle paylaşımlarda hemen o sıçramayı görüyorduk satışlarda. Hı-hı. Bir anda üye sayısı artıyor o gün. Bir anda belki satış artıyor. Hani o açıdan aslında hiçbir şey yapmadan organik, hı-hı, bir şekilde büyüdük. Tabii burada bir noktada bizim orada bu grupları yönetenler, işte grupları bir şekilde kurmuş, onun adminliğini yapmış insanlarla da yakın ilişkilerimiz oldu zamanla. Öyle olunca onlar bizim değerimizi anladı, ne yaratmak istediğimizi anladı. Biz onları sevdik, onlarla birlikte çalışmak istedik. Böyle bir şey olduğunda zaten kötü bir şey çıkması imkansız yani, her şey güzel oluyor.
Enteresan bir dinamik var aslında. Çünkü hem rakipler birbirleriyle, meslektaşım diyorsun ama yani
evet,
aslında rakipler yani, aynı mahallede 2-3 tane eczane olabilir.
Evet. Ama hiç öyle görmüyorlar birbirlerini.
Hepsi i̇şte o enteresan yani. Yani. Rakipler ama değiller
çok
aynı
çok
zamanda.
Çok çok bağlılar. Aynen. Rakipler değiller.
Yani toplu mesela aynı benim Manisa'lıyım ben. Manisa'da mesela Turgutlu'da şeyi biliyorum. Gidip bazen ben oraya gittiğimde işte ailemi görmeye eczanelerle falan böyle görüşüyorum. Ortaklaşa ürün alan olabiliyor mesela o mahallede. Bir tane eczane üye olmuş. Hepsi zaten yan yana eczaneler. Biri diğerine de söylüyor, ben Farmazon'dan bir şey söyleyeceğim, istiyor musun diye. Ya bana da şunu söyle diyor. Mesela hani
birlikte
ortaklığını yapanlar da var. Yani garip. Mesela ben orada öyle bir şeye denk gelmiştim. Şaşırtmıştım yani.
Evet, güzel bir dinamik.
Ama satıcılar arasında bir şey var, bir rekabet var. Mesela fiyat konusunda çok bir rekabet var. Kuruş kuruş böyle bir rekabet oluyor. Bizde şu an mesela şu an aktif kullanılan üründe direkt fiyata göre bir sıralamayla gösteriyoruz. En uygun olan en yukarıda görünüyor. Dolayısıyla orada hep en uygun görünme yarışı oluyor. Hep böyle 0.01 kuruşlarla yarışanlar, o şekilde bir rekabet aslında var içeride.
Rekabetten laf açılmışken ben biraz ürüne çekeyim konuyu.
Oraya çekmeden bir sorayım mı ondan sonra?
Tamam.
En çok satılan ürün ne? Çok merak ettim.
Farmaton 30 kapsül.
Vitamin. Onu söyleyebiliyor muyuz?
Söyleriz canım.
Artık söyledik.
Sitede var.
Ha doğru, ama dışarıdan ulaşılamıyor.
Olsun canım. Boş eczacı sorarlardı arkadaşlar.
Milyonlar dinlemiyor bizim herhalde.
Yani en çok satılan ilk 30 ürün var sitede zaten. Evet. O yüzden daha söyledim.
Tamam. Ürüne çekebiliriz.
Kategori olarak da besin takviyesi.
Değil tabii besin takviyesi. Besin takviyesi. Yani çok kuvvetli bir kategori. Orada da işte vitaminler vesaire var. Şimdi rekabette bugün, şimdi ürünün burada gücüne birazcık vurgu yapmak istiyorum ben. Çünkü şimdi biz orada zamanında fiyata göre bir sıralama var default. Kataloğu biz yönetiyoruz bu arada. Mesela bazı pazar yerlerinde daha dağınık yapıda olan decentralized pazar yerlerinde hani bir ilan mantığı oluyor. O ilan aynı ürünün birçok ilanı olabiliyor ve bunlar ayrı ayrı görünüyor. Arandığı zaman bulunuyor vesaire. Yönetimi de daha zor oluyor. Ama katalog yapılarında ürün kataloğu sabit. Siz ürünü seçip sadece işte fiyatını giriyorsunuz. Mesela hepsi burada katalog yapısında N11 değil. Hani aradaki deneyim farkında şimdi podcast dinleyicileri zaten az çok biliyordur ne bulduğunu, niye bulduğunu. Bizde de katalog yapısı mevcut. O yüzden ilanı ürün seçerek giriyorlar, fiyatını giriyorlar, miadını yani son kullanma tarihini giriyorlar. Ellerini stok adedini giriyorlar ve ilanları yayınlanmış oluyor. O yüzden bir ürünü ararken siz demin bahsettiğim gibi vitamini seçtiniz. Onun işte belki 3 tane, belki 100 tane ilanı olabiliyor. Ve bunlar da bugün aslında fiyata göre otomatik default sıralaması var. Ve bu da çok aslında bizi de yer yer yıpratan bir fiyat rekabetine satıcılar itiyor. Halbuki o satıcıların aralarında belki bir kuruş iki kuruş var ama müşteriye yaşattığı deneyimde çok fark olabiliyor. Yani ben, aslında platform olarak ben sadece aldığım komisyonu arttırmak için değil, yeri geldiğinde daha pahalıyı ön planda sunmalıyım ki alıcım daha iyi bir deneyim yaşasın. Yani daha zamanında kargolansın, daha iyi paketlensin, kargoda kırılmasın gibi parametreler burada kritik.
Bu da yani, ratingle mi belli oluyor?
Mesela rating sistemi şu anda klasik bir puan verme üzerine ama onu biz değiştiriyoruz. Çeşitli analizler yaptık. Yani o bütün satıcıların kargo hata oranları, hangi tip hataları da işin içine katacak şekilde yeni bir puanlama çıkarttık ve puanlama objektif bir şekilde bütün siparişler arasında puanlanan bir subsetten değil, bütün siparişlerde total başarı, yani sipariş başarı oranına göre ceza puanları verecek şekilde hesaplanan bir daha objektif ve daha adil bir sistem mesela kurguladık. Onun implementasyonunu yapıyoruz. O yüzden mesela sipariş aldığında stoğu doğru tutmadığı için siparişi iptal eden mesela düşük puan alacak. Ya da iyi paketlemediği için yolda hasara uğrayan siparişi olan satıcı düşük puan alacak gibi çeşitli ceza sistemi var kurguladık. Bunu da zaten public olarak yayınlayacağız, bütün iletişimini yapacağız satıcılarla. Ve orada kusursuz bir deneyim yaşatan satıcıyı akıllı bir sıralamayla daha üst sırada belki işte 10 kuruş da pahalı olsa göstereceğiz. Bir skorlama yapacağız.
O zaman siz de her başarılı pazar yeri gibi bazı alıcı veya satıcıları sistemden çıkarmanız gerekecek.
Kesinlikle. O zaten bir şart. Yani pazar yerinin sağlığı için kötü tedarikçinin içeride durmaması gerekiyor. Yani bunu bütün pazar yerleri zaten yapıyor. Yani puanı 3.5 olanın barınmıyor olması lazım içeride. Zaten o göz önüne sokulduğu için çok sipariş de almıyor. Ya zamanla kendi eleniyor ya strict kurallar getiriyor pazar yeri ve o kişiyi eliyor. İyi tedarikçilerin olması içeride, iyi satıcıların, iyi hizmet sağlayıcıların olması ve müşterinin de çok çok daha mutlu olmasını sağlıyor. Daha iyi NPS'iniz artıyor vesaire gibi avantajları var.
Yani ben bile şu an şahsen gidip bir Hepsi Burada'dan ya da başka bir e-ticaret sitesinden alışveriş yaptığımda yaşadığım kötü bir deneyimde platformu suçluyorum. Çünkü ben o platformu görüyorum, onunla alışveriş yapıyorum, oraya giriyorum, bakıyorum. Şimdi dolayısıyla benim o noktada, şimdi bizde 9 kişilik destek ekibi var içeride. Bir tane sorun yaşatan bir satıcı profilinin bizim içeride olan maliyeti çok yüksek. Hem ekip maliyeti çok yüksek, hem kulaktan kulağa olan o bizim aslında büyürken avantajımıza olan şey, bir eczacının bile kötü yaşadığı bir deneyimde bir anda dezavantaja da dönüşebilir. Çünkü sosyal medyaya gidip insanlar şey de yazıyor. Bu arada ben mesela herhangi bir alışverişimde sorun yaşadığımda e-ticaret sitelerinin yardım sayfalarına gitmiyorum. Tweet atıyorum. Oradan daha hızlı dönüş
oluyor. Ben de LinkedIn'den yazıyorum. Ortalık yıkılıyor.
Şimdi ya yani öyle olunca şimdi dolayısıyla benim orada kapalı da bir grup olduğu için sonuçta şimdi 25 bin tane eczane var. Dolayısıyla benim orada üye olan eczacıyı içeride tutmam lazım. Milyon insana ulaşmayacağım hiçbir zaman. Benim için önemli olan bir kere alışveriş yapanın 3 kere daha alışveriş yapması, 50 defa daha alışveriş yapması, hatta idealde gelip belki ilaç dışındaki bütün ürünlerini Farmazon'dan yönetmesi, oradan alımını yapması. Şimdi dolayısıyla benim orada o kadar iyi bir pazar, yani o dinamikleri çok iyi sağlamam lazım.
Yani bir satıcı
şu anda çok bile tutmadığımız oluyor. Yani bazıları çok sorun yaşıyor. Çıkartıyoruz sistemden.
Yani çok en ucuza verse, yani çok iyi fiyatta verse ama 1000 tane satışının 1000'i de problemliyse o bana çok büyük dert. Yani öyle bir yani biz operasyonel anlamda da o maliyete katlanmak istemiyoruz. 1000 tane müşteriyi de mutsuz etmek istemiyoruz.
O yüzden ürün kalitesini daha aşağı çekiyor.
Yani tedarikçi kalitesini iyi tutmak, tedarikçinin onboardingini iyi yapmak, iyi eğitmek çok kritik. Mesela bunun için biz demin topluluktan bahsettik. Mesela içeride bir community manager'ımız var. Bu ama genel eczacı ilişkilerimizle ilgili bize değer katsın diye. Öte yandan en son içeri aldığımız ekibe kattığımız arkadaşların bir tanesi de uzun yıllar pazar yerlerinde çalışmış, supply chain konusunda uzman bir hani supply chain manager'ımız var şu an bizim.
O ekibe yani girmişken şeyi sorayım mı? Şimdi çok güzel büyüdü, hızlı büyüdü. Zaman içerisinde ürün büyüdükçe ekip de büyüdü. Şu an günümüze geldiğimizde ekip nasıl bir ekip? Kaç kişilik? Nasıl bir departmansal bölüm var? Yani, bölümler var?
Kişi sayısı olarak kabaca iki departman var. İşte yazılım ekibi, işte ürün ekibi, kabaca Murat'la beniz zaten ürün ekibi. Müşteri hizmetleri, bütün bu yani after sales aslında support veren ve yeri geldiğinde önceden de uyarı aramalarını yapan, işte kargoda bekleyen var.
Success kısmı da işin içerisine giriyor. Sadece kısmı success'i
kapsıyor. Onun dışında da şu anda o iki ekibin haricinde supply chain bir kişi, community manager bir kişi.
Yani kategoride bir kişi.
Ha, kategori manager bir kişi.
Kategori manager var.
Ürünler toplam yapıyor. Kaç kişi yani bütün ekip?
25-26 kişi.
Ürün ve yazılım kaç kişi?
Kaç oldu?
İki ürün. Şu an Eren'le ben
var. 6-8-9 kişi.
Aynen. 9 kişi. Nasıl bir gruplama veya nasıl bir organizasyon var bu 9 kişilik ekip içerisinde?
Ya biraz şeyden bahsedebilirim. Böyle yani Farmazon'da bu çok organik gelişti aslında. Hani benim şahsen Farmazon'dan bugün yani bugün en böyle güzel bir şekilde öğrendiğim şey bu organik şeyi görmek oldu. O ekipleşmeyi, o büyümeyi görmek. Yani ben hep bu örneği veriyorum. Biri gelip dışarıdan ya siz bir pazar yerisiniz. Sizin şöyle şöyle ekiplere ihtiyacınız var. Şöyle bir adam almanız gerekiyor. Böyle bir adam almanız gerekiyor deseydi ve biz onu yapsaydık belki de hiç bunları görmeden, öğrenmeden ilerlemiş olacaktık. Ama ben mesela şahsen her işi yaptım içeride. O her gelen ya da her ekipleşen bölümde işin ne olduğunu, o detayı bir şekilde hakim olarak ilerledik. Hı. Dolayısıyla organik büyüdü. Şu anda da o aşamadayız. Aslında tam böyle hani biz bile şu an mesela sorduğumda böyle ya evet biz 2 kişiyiz. Onlar da 8-9 kişi. İşte destek ekibi de 9 kişi diyoruz. O kurulum aşamasındayız aslında biraz içeride. O süreçleri yaşıyoruz. Yani Eren 5 ay oldu geleli. 4-5 ay oldu. İşte bir CTO var mesela içeride şu an. Erhan geleli 1-2 ay oldu. Şimdi o bir de hani bu seviyede gelen insanların benim gördüğüm kadarıyla hep şey oluyor. Yani şimdi Eren geldi haklı olarak kendi sistemini iyi doğru olduğu düşündüğü sistemi kurmaya çalışıyor. Şimdi Erhan geldi o da kendi doğru bildiği sistemi kurmaya çalışıyor. Bunların böyle senkron bir şekilde iyi bir şekilde planlanıp devam etmesi gerekiyor. Yani bizim de hani ben hem belki hani şirket ortağı olarak hem de içeride aktif bir şekilde çalışan biri olarak hani bu ortama ayak uydurmam gerekiyor ve yani bu şekilde şirketin hani devam ettirmemiz gerekiyor bizim. Ekipleşmemiz gerekiyor.
Departman olarak da hızlıca şöyle anlatayım. Ben geldiğimde mesela 3 kişilik bir development ekibi vardı. 4 kişilik. Ben mesela development'tan da sorumluydum geldiğimde. Ama senior bir hani technical lead arayışımız da vardı. Bu kişi ama daha technical lead diyeceğimiz seviyede biri olsaydı mesela ben daha CTO rolü oynayabilirdim içeride. Ama sonuçta ekibin kalitesini de iyi bir şekilde arttırmak istiyoruz. O yüzden güvenebileceğimiz gerçekten bir CTO bulduk. Hani Erhan'ı ben önceden tanıyordum önceki iş yerimden. Hani sonra konuştum ben çağırdım. Sonra işte Melih'le Danyal'la tanıştırdım mesela derken. Onu ekibe kattık. O yüzden yazılım ekibi Erhan'a bağlı oldu. Erhan da CTO rolünü.
Orada mesela
şu
problemi de yaşadık. Şimdi Ayhan var içeride. Ayhan ürünün aslında tüm backend sistemini hatta frontend sisteminin bile birçoğunu yazan, ürünü tek başına ayağa kaldıran yazılımcı en başından beri. Şimdi mesela biz Ayhan'ı da o noktada bir lead olarak konumlandırıyoruz. Ama Ayhan o kadar attached ki ürüne. Şimdi Ayhan hala development yapıyor, hala kod yazıyor. Çünkü bütün senaryoları, bütün ekranları hepsini biliyor. Dolayısıyla hani onu da mesela CTO olarak konumlandıramadık. Orada bayağı problem yaşadık. Çünkü hani oradan beklediklerimiz farklıydı. Hani biraz daha proje yöneticisi de olsun. Belki ekibi de biraz görsün.
Tabii ekibi tartsın. Bütçe ihtiyaçlar da gelişiyor ve güzel şey şu ki yani founder ekibi de bu ihtiyaçların farkında ve egosu yüksek insanlar değil. Hı hı. Yani Ayhan bugün işte şirket ortağı ve işte Erhan'la beraber çalışıyor. Murat benimle beraber çalışıyor. Ve bu iki kişi aslında patron diyeceğiniz insanlar. Küçük hissedarlar da olsa. Melih'le Daniel tabii daha büyük co-founder olarak business development tarafında daha haşır neşirler. Hani işte satış diyebileceğimiz aktiviteler buna dahil ama temel kurulu iş geliştirme. Ama birçok şirkette ben de arkadaşlarıma tanık oldum ki şirket ortağı olan işte yazılımcı, tasarımcı hiç artık o saatten sonra elini ayağını çekmiş olabiliyor yani zaman zaman.
Peki şu ekip yani ürün ekibi dediğimiz ekip yazılımcılarla nasıl çalışıyor sizde?
Ya şöyle biz şu anda da değil mi toplam 8-9 kişi olduğumuz için küçük bir ekibiz. Böyle hani işte 3 tane Scrum takımımız var diyebileceğimiz boyutta değiliz ya bir takımız. Sprintler halinde çalışıyoruz. 2 haftada sprint yapıyoruz. İşte Murat'la ben 2-3 sprint önden gitmeye çalışıyoruz. Yani ekran tasarımları, kurgu vesaire anlamında. Onu işte Melih ve Danyal'la da sonuçta konuşuyoruz. Support ekibiyle konuşuyoruz. Müşterilerle konuşuyoruz. Bazı ekranları hiç daha aramıza tartışmadan gidip eczacıları valide ediyoruz. İşte simülasyon yapıyoruz. Prototipleme yapıyoruz vesaire. Onları hazırladıktan sonra 2 haftalık sprintler halinde de işleri işte klasik bir Scrum takımında olduğu gibi tartışıp bölüp eforlayıp çalışmalara başlıyoruz.
Tabii yani biraz da hani bizim şimdi ofis sistemi de mesela biz aynı yerdeyiz. İşte iOS engineer'la ben yan yana oturuyorum tasarımcı olduğum için. Böyle onun yaşadığı herhangi bir problemde gelip bana Slack'ten yazmıyor. Yanıyor, dönüyor. Abi bunu nasıl yapıyorduk diyor. Benim arkamda Eren oturuyor. Eğer Eren'e danışmam gereken bir problem varsa orada abi bir baksana 2 dakika diyorum. Orada hemen karar alıp orada uygulayabiliyoruz. Yani öyle hani küçük bir ekip olmanın yani
yakın oturmak
o avantajı
çok
var.
Özellikle işte iOS, Android, frontend, tasarım ve ürünün bence çok çok böyle sırt sırta hakikaten oturuyor olması lazım. Yazılımcılara da seslenebiliyor olması lazım yeri geldiğinde. Çünkü karşılıklı fikir alışverişi çok oluyor. Herhalde bir 3-4 kişi daha içeri aldığımızda 2 takıma böyle bölünmek gibi bir yakın zaman planımız da var yani artık yavaş yavaş.
Peki yani daha gelmedi o takım da nasıl böleceksiniz takımları? Neye göre
yani
böleceksiniz?
Ürün odaklı olur muhtemelen bu. Web ve mobil olarak ayrılabiliriz. Hani o bir seçenek. Ya da şimdi bu rollerden bahsettik ya işte ilan alıcı, satıcı. O modülleri birbirine bölebiliriz. Bir kişi yani bir takım daha satıcı, satış odaklı, ilan arttırma odaklı, birazcık da daha hani product marketing, oradaki product owner'ın product marketing kafası da biraz daha olur. O işin hani belki içeride acquisition, activation kısımları tam ama retention kısmına daha çok kafa yoracağı, işte ben satıcının daha çok nasıl ilan girmesini sağlarım, satışları nasıl arttırırım, onun işte raporlama ekranları nasıl iyileştirir, nasıl insightlar verebilirim belki kafa yoracak. Bir kişi de ben alıcılara daha yenilik nasıl sağlayabilirim, işte farklı farklı alıcıdan aldığı zaman kargo, ekstra kargolar ödüyor da işte aynı satıcıda istediğim ürünleri birleştirme optimizasyonu sağlayacak bir araç yaratabilir miyim gibi konulara kafa yoracak. Aslında 2 ayrı ekip olabilir.
Peki şu anda nasıl önceliklendiriyorsunuz?
Şu anda nasıl önceliklendiriyoruz? Yani sonuçta 3-4 tane ana metrik var baktığımızda. Bir işin hani business anlamında bize nasıl bir impact yaratacağı. Yani gelir getirici bir aktivite mi? İşte altyapı işleri bizim için özellikle bu noktada artık kritik. Çünkü 2-3 senedir aynı sistem var ve yenilenme ihtiyacı var. Database anlamında özellikle. O tarz işleri. DevOps projemiz daha yeni bitti mesela. Şimdi danışmanlık aldık. Bütün altyapımızı sıfırdan geliştirdik. İşte Amazon'da zaten hani sunucular oradaydı ama deployment'lar inanılmaz vakit kaybediyorduk. Mesela siteyi durduruyorduk. Gece yarıları işte deployment yapıyorduk bilmem ne. Onu böyle gerçekten continuous integration tool'larını falan entegre ederek böyle pırıl pırıl bir sistem yapmış olduk. Mesela o da ileriye dönelik riskleri azaltıcı, bizim operasyonumuzu hızlandırıcı bir şeyse o da iyi bir puan alıyor. Böyle çok objektif metrikler kullanmıyoruz orada ama aramızda tartışıyoruz. Founder'larla tartışıyoruz. Yani orada benim 3 tane önemli bacağım var. Bir tanesi founder'ların talepleri. Hani satış ve gelir anlamında. Biri support'un ihtiyacı, operasyonu daha streamline edebileceğimiz. Hani support öyle bir şey söylüyor ki onu biz arayüzde yapmamız lazım işte alıcı ya da satıcının kullandığı ekranlarda ama support'un yükünü inanılmaz azaltacak bir şey olacak mesela. Artı eczacının talepleri. Yani birebir müşterinin bizden bir talebi, bir sıkıntısı var mı? O 3 kanalı çok iyi dinleyerek hangisinin daha iyi olduğunu birazcık anlamaya, tartışarak daha doğrusu anlamaya çalışıyoruz.
Peki o impact'i belirlemekte yani çok soyut bir şey sonuçta. Evet. İşten, şirketten şirkete değişiyor. Orayı nasıl daha somutlaştırmaya çalışıyorsunuz?
Yani orada 1-2 tane çok büyük projemiz vardı beklediğimiz. Yani farklı profillerin satıcı olarak sisteme kazandırılması ile ilgili. Onları yani o kendi içinde böyle mini ürün gibi yapacağımız şeyler vardı. Onlara işte kazandıracağımız insight'lar vardı. Öte yandan hani klasik bir e-ticaret gibi çok da fazla işte ilan sayısını fiyatlamayı çok etkileyemiyoruz. Yani mal varsa satıyor, yoksa satmıyor. Biz ya yeni satıcılar sisteme kazandırmamız lazım eczacı dışında. Yani bu çok büyük bir problem mesela tartışılması gereken. Yani ekosistem etkisi ne olacak vesaire vesaire. Artı mevcut içerideki bir eczacının daha karlı satış yapması için hani ne tarz tool'lar yapabiliriz onları araştırıyoruz. Çok da fazla yani çok hakikaten yaratıcı olmamız lazım. Öyle quick win'ler çok fazla yok aslında oyunun içerisinde.
Biraz da şeyin problemini yaşıyoruz tabii. Yani biz hepimiz bu işe ilk başladığımız gün aslında bu işi daha önce hiç yapmamıştık hiçbirimiz. Ben de mesela böyle bir ürün geliştirmemiştim. Ayhan da teknik olarak böyle bir sistem kurmamıştı. Belki Danyal'la Melik de böyle bir iş kurmamıştı ve böyle bir yöneticilik yapmamıştı. Dolayısıyla biz işte hala o dönem belki bilgisizliğimiz, belki tecrübesizliğimizle aldığımız teknik kararların. Şu an borçlarını ödeme dönemindeyiz. Onun için bu altyapı geçişleri, işte yeni sistem, mesela bir iOS uygulamamız çıkacak. Onu duyuracağız. Tabii şimdi bunun istiyoruz ki iyi bir teknolojide, yeni bir teknolojide çıksın, ama işte altyapısal bazı problemler çıkıyor. O proje uzuyor da uzuyor. Bu sefer herkesin şirket içerisinde el sıkışması gerekiyor. Neyi yapabiliyoruz, neyi yapamıyoruz. Bundan business tarafının da mutlu olması gerekiyor. Ürün tarafının da mutlu olması gerekiyor. Yazılımcının da mutlu olması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir aslında o kararlar gerçekten böyle bir masa etrafında oturup 10 kişi bazen tartışarak, bazen konuşarak gittiler geldilerle, belki bir gün biri çıkıyor bir şey diyor ve tamamen aldığımız kararlar belki değişebiliyor. Biraz böyle ilerliyor. Sistemi oturtana kadar da böyle ilerleyebilir. Ama biz de işte bunları yaşadıkça aslında küçük küçük düzelte düzelte o sistemi daha normal bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz.
Şu anda aklınızda yer eden en büyük çözmeye çalıştığınız problem ne?
En problem, büyük problem aslında şey, API geçişlerdi ben teknik olarak.
Evet, şu
en
an büyük yaşadığım bize gelen sorun. Özellikle talep satıcılar tarafından iyi bir API yapısı. Yani ilanlarını yönetebilmeleri ve işte siparişlerini çekebilmeleri, ona göre analizler yapıp işte fiyatlamalarını kontrol edecek, maliyetlerini takip etmek istiyorlar. Onun için ciddi bir, şu an bir MVC proje var çünkü. Herhangi bir mikroservis mimarisi yok bugün itibariyle, ama işte iOS için zaten sıfırdan bir API yazıldı. O API'yi de şimdi son kullanıcıya açmak için şu dokümanlarını hazırlıyoruz. Evet. Ve açmış olacağız. Ben geldikten sonra hani özellikle Murat'la kafa yorduğumuz en keyifli challenge da önümüzdeki 1-2 ay içerisinde realize etmiş olacağız onu da. Bu az önce verdiğim şey örneği vardı işte. Bizde kar, yani eczacının kar marjı birbirine sattığı için çok düşük. Yani klasik pazar yerlerindeki gibi aslında 50 yıl bize satmıyor. O yüzden de böyle kargo kampanyaları havada uçuşmuyor yani. Tıkla gelsin, tıkla gelsin, kargo bedava değil. Hakikaten ben 3 tane mal alacağım ve 3 ayrı eczacıdaysa o, ben böyle 8'er lira 3 tane 24 lira kargo parası veriyorum. Hmm. Birer kutu işte ne bir krem için. Şimdi öyle olacağı zaman da sepette beyinleri yanıyor eczacıların. Yani onu oradan alırsam o ürün 2 TL fazla ama aynı kişiden alırsam daha az kargo veriyorum gibi bayağı böyle simülasyon yapıyorlar. Deniyorlar, hepsini sepete atıyorlar, onları çıkartıyorlar, olmuyor diğerini çıkartıyorlar falan. Dedik ki bu iş yani sonuçta bizim teknik olarak aslında çok zor olmasa gerek. O yüzden bir sipariş defteri yapısına geçeceğiz mesela. Kişiler almak istedikleri ürünleri yazacaklar. Biz de onun için en uygun 3 tane mesela sepet önerisini kullanacağız. Ve bunu da çeşitli filtrelerle destekleyeceğiz. Örnek veriyorum. Bir tanesi mesela en ucuz sepet olacak hakikaten verebileceği. Ama belki miadı çok yakın ürünler var onda. Mesela diyecek ki ben miadı minimum bir sene olsun istiyorum. Tamam, o zaman işte ikinci sepet önerisi. Ya da başka bir sepet önerisi sadece 4.5 plus yıldızı olan puanla işte 4.5'tan yüksek olan satıcılardan alacağın bir sepet olacak. Yani. Bunun gibi işte bunları hepsini tabii konuşarak yani ne tercih ediyoruz. Yani biz Murat'la yaptığımız görüşmelerin büyük bir çoğunluğu sepeti nasıl oluşturuyorsunu anlamakla geçti. İşte karşımızda simülasyon yaptırdık, anlattırdık.
Alıcı işte, tarafından mı satıyorsun?
Alıcı tarafından. Yani neye göre karar veriyorsun? Sadece fiyata göre mi diyor? İşte diyor ki miyat önemli diyor. Satıcı önemli diyor. Kargo kampanyası varsa ona göre bakıyorum diyor falan. Ona göre de bir sipariş defteri yapısı şimdi kurguladık. Onun işte 2-3 sprint sonra implementasyonunu bekliyoruz. Bu sayede hakikaten 2-3 saat hiç harcamadan istediği kalemleri yazıp böyle tak diye sepetini oluşturup satın alıp devam edebilecek arkadaşlar.
Alıcıyla satıcının aynı insan olmasının güzel yanlarından biri bu. Hani bir geliştirme yaptığın için yaptığın zaman illaki o insan faydalanıyor. Yani burada mesela alıcıyla satıcının farklı olduğu ekiplerle de görüştük biz. Orada hani ikisini farklı ekiplere yönettiriyorlar. Haliyle yani kaynağı da yeterince yoksa illa sadece bir tanesine aslında ürün çıkartabiliyor. Siz de yani ne yaparsanız yapın birilerine faydası
tabii
geliyor.
Alıcı, yani alıcı adedi, aktif alıcı adedi satacağın çok daha fazla yani. Çok daha sınırlı yani böyle 3-4'te 1-5'te 1 oranında satıcı var alıcıya göre. Ama onların da tabii daha power user oluyorlar. Daha ciddi talepler oluyor. Raporlama ekranları daha gelişmiş oluyor. Yani şey örneği çok enteresan. Birazcık datadan bahsetmek istiyorum çok kısa. Mesela Antalya'ya gittik Danyal'la birlikte. Oradaki eczacılarla, depolaşmış eczacılarla konuşuyoruz. böyle 10 metrekare bir oda, işte 3 tane karakter, masalar beraber, dördüncü olsa okey oynayacaklar. Öyle bir ortam hayal edin yani. Sigaralar, küllükler falan filan. Ve bizim en büyük satıcılarımızdan mesela. Ve yani hiç böyle startup tipli insanlar değil. Bayağı ticaretin dibindeler. Acayip advanced böyle Excel'ler, analizler, maliyetler. Abi diyor, siz biz hiç data vermiyorsunuz diyor. Benim diyor analize ihtiyacım var. Ben diyor hangi kategoride, kaçıncı sıradayım, kaç ürün satılıyor, işte bir sonraki fuarda depodan hangi ilacı, kaç adet çekmem lazım, hangisi ne kadar gidecek, bana bunları ver, ben daha çok şey para kazanmak istiyorum diyor sizin platformunuz üzerinden. Mesela şimdi o oradan gelen talepleri de biz alıp onlara işte daha iyi insight'lar ne çıkartabiliriz, onları daha iyi tüccar olmalarını, daha iyi esnaf olmalarını sağlayabiliriz, onları tartışıyoruz mesela aramızda. Yani o bizim satıcıları eğitmemiz, onların eline gerekli araçları vermemiz için çok önemli bu insanlar.
Tabii
değer katıyor.
Bu ihtiyacı da mesela Erenler gidip Antalya'yı görüp geldikten sonra içeride destek ekibinin içerisindeki ekibi planlamamız da ona göre değişti biraz. Dedik ki ya belki de satıcı eğitimi ve satıcıların kontrolünü sağlayan belki biri olmalı. Sürekli satıcılarla iletişim halinde olmalı, onları eğitmeli, problemli o büyük konflikt anlarında onlarla iletişimde olan o olmalı. Yani o ekiple ilgili soru sordun ya, biraz nasıl şekilleniyor diye. Aslında biraz böyle şekilleniyor. Biz Eren'le Daniel Antalya'dan döndükten sonra oturup destek ekibine yeniden planlama ihtiyacı duyduk. Dedik ki ya aslında içeride birçok şey var. Hani insanların da artık daha iyi oldukları var. Daha iyi yapabildikleri şeyler var ekipte. Acaba bölsek mi? Acaba işte içeriden biri sadece o insanlarla mı ilgilense? O insanların işte ne ihtiyaçları var? Onları dinlesin, eğitsin. Bunun gibi şeyler de işte ekibe etkiliyor aslında.
Hani customer success değil de seller success. Evet. Oluşmaya başlayacak şimdi. Yani diyecek ki proaktif bir şekilde bak abi, senin kargo hata oranın son ay bayağı arttı. İşte acaba yönetemiyor musun? Elemana mı ihtiyacın var? Bak işte yardımcı olalım ya da ne bileyim sigorta anlamında olsun, lojistik anlamda olsun. Ya da belli kategorilerde satışın düştü, ne oldu, bir sıkıntı mı var, nakit mi çeviremiyorsun vesaire vesaire. Onları, çünkü biz de onlarla varız. Hı hı. Onların iyi olması ve başarılı satıcılar olması bizim de şirket ve platform olarak daha yarın daha kuvvetli olduğumuz anlamına geliyor. Daha çok adetli, yani olan satıcıların daha iyi olması ve daha çok adetli satıcıları içeri almamız oldukça kritik işin sağlığı için.
Son 5 dakikadır aklımda şöyle bir soru var Andaç. Bu insanlar ön muhasebelerini nasıl tutuyorlar?
Yani doğrudan muhasebe tutuyorlar diye biliyorum genellikle. Çünkü bir eczane otomasyon programları da var zaten hala hazırda. Orada bütün mal girişleri çıkışları var. Ama işte bu depolaşmış, şirketleşmiş olanların ön muhasebe ihtiyaçları olabilir.
Bana paraşüt sonra mesajlar olmuştu.
Oldu mu?
Vallahi mi?
Paraşüt entegrasyonu isteyenler oldu, evet.
Oh yes.
Toplu bir tanıtım yapabiliriz. Uygun ücret.
Tamam.
Sadece 9.90'a.
9.90'a. İki tarafa da iş çıktığına göre. Çok teşekkürler. Vakit ayırıp geldiğiniz için, Farmazon'u bize anlattığınız için. Benim şahsen hiç bilmediğim bir şey oldu. Dışarıdan da pek anlaşılmadığı için güzel oldu yani sizden böyle dinlemek. Ağzınıza sağlık. Dinleyenlere de çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Paraşütlü Üretim Bandı'nın bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer bölümlere üretimbandlipodcast.com, Spotify, iTunes ve diğer podcast uygulamalarına ulaşabilir. Bizimle yine sitemizden ya da Twitter hesabımızdan iletişime geçebilirsiniz. Gitmeden önce size Gümlet Medya'nın diğer podcastlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Girişimci Muhabbeti, Sami Can Barış ve Tuna tarafından sunulan haftalık teknoloji, girişimcilik ve güncel konular hakkında muhabbet ettikleri bir podcast. Girişimcilik ve teknolojinin bugün ve yarını konusunda yayınlanan bir diğer haftalık podcast ise Arman ve Kore'nin sunduğu Yollarda TV. Yayınlarına aynı zamanda YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. Bir diğer podcast ise Serbest Oyun İmalatı. Oyun ve animasyon sektörlerinde yıllarca dirsek çürüten Zeynep Borç'un evde geliştirdikleri yeni oyunları Anytown, Garage Sale Monsters üzerinden Türkiye'de bağımsız oyun geliştirmeyi her yönüyle masaya yatırıyorlar. İyi dinlemeler.